Ayrım 19.
Sayfa 237. Haklısın diyordu Bühner bir an için tekrar kendisine gelerek. Ben de tarihin uğursuz laneti altında eziliyorum. İnsan doğasına korkunç yalnızlık yakışıyor. İnsan ilişkilerinde önüne geçilemeyen, herkese ve hiç kimseye verilmeyen bir güç var. Büyük olmak sadece bir tesadüf. Yukarıdakilerin yönetimi sadece kukla oyununun bir meyvesi. Doğa kanununa karşı komik bir isyan. Ancak kendisinin izin verdiği ölçüde tanınabilen ama asla yönetilemeyen doğa. Ben tören atlarının ve tarihin sokak seyircilerinin karşısında daha fazla eğilmek istemiyorum. Senin önünde bile eğilmek istemiyorum Danton. Sen de bizim gibi zavallı bir toz tanesisin. Ertesi sabah Bühner güçsüzleşmiş, hasta ama berrak düşüncelerle uyandı. Bu iyileşmeye de inanmayarak Strasbourg'daki Minna Jagel'a mektup yazdı. Hemen gelmesini rica etti. Doktor Tisender'den kendisini muayene etmesini istedi. Doktor sadece güldü. 23 yaşındaki bir insanın ölmesi çok akıllıca bir şey değil dedi, ellerini dışarı çıkmış karnına bastırarak. Gençlik her şeyi yenmek zorunda. Kıskanılacak bir yapıya sahipsiniz. Demek ki gereken tek şey sizin yaşama isteğiniz. Nitekim yaşayacaksınız da. Fransızlar Avrupa'ya erken ölme modasını bulaştırdılar. İnsanlar neler için ölmüyorlar ki? Namus, aşk, söz uğruna. Sadece gerçek işler için ölmüyorlar. Tanrı'ya şükür ki İsviçreliler böyle akılsızlıklara uymayacak, bunları taklit etmeyecek kadar tek başına yaşamayı başarabiliyorlar. Biz uzun yaşarız. Bırakın şu karamsarlığı. Kahve için et yiyin ve soğuk suyla yıkanın sevgili dostum. Doktor hastanın kulağına doğru eğildi. Bir an önce evlenin. Bu sizi uykusuzluktan kurtaracak. Evli insanın yatağı her zaman sıcaktır. George Minna'yı daha çabuk evlenmeleri için ikna etmeye karar verdi. Geleceği sanki belirlenmemiş miydi artık? Profesör kürsüsü, ciddi bir unvan, rahat yaşam, felsefe kitapları ve anatomi laboratuvarı. Minna'yı korkutan devrim ve devrimci fikirler, idealler fırtınası şimdilik sona ermişti. August Becker haklıydı. George birkaç yıl Fransa'da kaldıktan sonra artık Alman insanını anlamıyordu. George Minna Jagel'ı çağırıyordu, yorgundu, gücünü yine toplayıp Sender gibi bir yaşam kurmak, onun gibi mutluluk idealleri yaratmak istiyordu. Evlenip kendi ailesini kurtarmayı tasarlıyordu. Yumuşacık kadifeyle kaplı mobilyaları olan bir evi olsun istiyordu. Noel ağacının çevresinde çocuklar olan bir ev düşünüyordu. Gündüzleri anatomi laboratuvarında elinde penseyle cesetlerde hayatın sırrını aramak istiyordu. Dinlenmek istiyordu. En geç Mart ayında evleneceğim dedi Sender'e. Mina'nın Zürih'i beğenip burada benimle birlikte kalmayı kabul edeceğini ümit ediyorum. Almanya guguk kuşu gibi gaddar bir anne, çocuklarını dünyanın her köşesine dağıtıyor. Heine ve Börne gibi en iyiler gibi sürgün olmaktan kıvanç duyuyorum. Kahvaltıdan sonra Sender, George'a kendisini postaneye götürmeyi teklif etti. Ben de bir zamanlar aşıktım dedi özlemli doktor, karısının 18 yıl önceki halini hatırlayarak. Bühner'in hiç beklemediği bir anda Stock ve Paul kendini ziyaret ettiler. Stock ve George birbirlerinin ellerini tutmuş karşılıklı birbirlerini inceliyorlardı. Sen buradasın ve yaşıyorsun diye heyecanla soruyordu George. Dili çözülmüştü. Stock göğsünü kabartarak komik bir poz almaya çalıştı ama şakası pek inandırıcı olamadı. Az sonra Bühner Johan'ın toparladığını fark etti. Bunun nedenini hemen anlayıp kendisini çok kötü hissetti ve bir köşeden diğerine volta atmaya başladı. Ben senin ve diğerlerinin karşısında suçluyum diye mırıldanıyordu George. Olanlardan sadece ben sorumluyum. Arkadaşlarımı hapislere ben attım. Mücadelemizin başından sonuna kadar başarısızlık tehlikesi altında olduğunu bilmek zorundaydım. Ah hayaller ve onlardan doğan hatalar, hatta suçlar. Stock devam etmesine izin vermedi. Sus. Söylediklerin doğru değil Bühner. Ne suçundan bahsediyorsun? Biz çocuk muyuz? Hapislerde bizi dövdüler, öldürdüler, bu doğru. Ama biz baştan beri nereye gittiğimizi biliyorduk. Bununla anlaşılmayacak ne var? Yaptığımızın adı o yüzden mücadele. Bizim felaketimiz ve suçumuz bayrakları toplayıp Ağustos böcekleri gibi ocağın arkasına saklanmaktı. Ama eğer bizim zincirleri boşuna taşıdığımız söyleniyorsa işte bu hainliktir. Stock Paul'a bakarak önceki çaresizliğini hatırladı. Ama Johan'ın çaresizliği en acı hayal kırıklığı anında bile Bühner'in acısına benzemiyordu. Biliyor musun diye devam etti Stock şüpheyle içerisine bakarak bizim bildiri yayınlamak yerine barut fabrikaları kurmamız gerekiyor. Tiranları yalnızca sözle değil kurşunla da titretmek için onları havaya uçurmalıyız. Burada İsviçre'de epeyce Alman var. İyi bir gizli komite kurup her şeyini temin ettikten sonra güvenilir insanlar sınırdan içeri yollanmalı. 2-3 taşlı kafanın uçması dünyanın biraz düşürmesini sağlar. Kabul ediyor musun bunu Bühner? Ne diyorsun buna? Ben, dedi Bühner ve hüzünle gülümsedi. Yeni bitirdiğim bir piyesin kahramanının sözlerini söylemek istiyorum. Daha fazla yapamam. Bir tek kendi ayak sesimle ve kendi nefesimle bu sükunetin içerisinde gürültü yaratamam. Bana belirtileri hafıza kaybıyla başlayan bir hastalıktan bahsettiler. Ölüm dediğim böyle bir şey olmalı. Güzel bir hastalık. Siz Bühner, yaşamınızın en güzel günlerinden vazgeçmek mi istiyorsunuz diye söze karıştı Paul. Masada anatomi atlasının üzerinde Danton'un ölümünün el yazmalarını buldu ve merakla karıştırmaya başladı. Bühner, bu ateşli sayfaları siz mi yazdınız? Peki ne söndürdü sizin ateşinizi? Yorulmuşsunuz ama ideallerinizden vazgeçemezsiniz. Geri çekilmek hainlikten daha kötüdür. Dinlenin ve sonra hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu satırları yazan bir insan mezara kadar devrimcidir. Siz her zaman böyle zayıf olmadığınızı hatırlamaya çalışın. Ne bir korkak ne de profesör cübbesi giymiş bir esnaf böyle yazamaz. Ancak bir devrimci böyle yazabilir. Paul okumaya başladı. Biz öldürürken merhametli oluyoruz. Hayatımız çalışarak yavaş yavaş ölüme gitmekten ibaret. Biz onlarca yıldır dar ağacında sarkıp sallanıyoruz. Ama kurtulacağız. Elbiselerinde yama olmayanlara ölüm. Nefret, aristokratlara ölüm. Ölüm, ölüm. Sen savaştan mı kaçıyorsun diye kızarak sordu Stok. Hiçbir şey yapabilecek gücümüz yok. Ancak kendimizi ve bizimle birlikte olanları mahvedebiliriz diye cevap verdi Bühner. Tıpkı bir ihtiyar gibi kendini koltuğa bıraktı. Başı yine ağrımaya başlamıştı. Elleriyle şakaklarını ovuyor ve sürekli ateşleniyordu. Biz tarihin yasaları karşısında güçsüzüz, erken doğmuşuz. Geniş kitleler peşimizden gelmiyor. Tek başına bir insan ise karşısında ne olursa olsun güçsüzdür. Anlıyor musun? Bu zaman içerisinde ben yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. Bir an için kendisini kurban eden herkes postunu parasız satan bir aptaldır. Liberal Parti aciz. Burada Almanya'da ve Fransa'da Alman devrimcileri arasında korkunç bir kargaşa hakim. Bu kargaşa da hiçbir zaman bitmeyecek. İnan ki Stock, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eğer ben böyle düşünseydim, dedi kuru kuru Stock, şapkasını aldı. Line ayaklanmasından sonra insan hakları komitesine girmezdim ve şimdi de topallayarak dünyayı dolaşmazdım. Eğer halk da böyle düşünmüş olsaydı 1789 yılından bugüne dek Fransa'da Kabe hakim olacaktı. Halkın bizi ne zaman anlayacağını nereden bileyim? Belki yarın, ama biz olmadan asla. Biz değil, açlık, soğuk ve yoksulluk insanlara ne yapması gerektiğini öğretecek, dedi kısık bir sesle Bühner. Ama Stock vazgeçmiyordu. Orası hem öyle hem değil. Ben de bir yoksulum ama hiç kimse beni bir parça ekmeği satın alamaz. Bizim sadece midemiz değil, beynimiz de var. Bunu sen mi bilmiyorsun? Niçin o zaman özellikle umudunu köylülere bağladın? Gerçeği bilmek istiyor musun, dedi Bühner. Kalktı ve Stock'un çok yakınına gitti. Yüzü cansız ve solgundu. Darmstadt'ta yaptığımız devrim için bir barometreydi. Onunla ben köylülerin moralini ölçmek istiyordum. Çünkü gerçek halk onlar. Onlar tüm diğer sınıflardan ve tabakalardan daha büyük ve herkesten daha aç, daha aşağılanmış. Ben artık biliyorum. Köylüler bildirileri polise götürdü. Milliyetçiler karşımıza çıktı. Kısa vadede iyiye doğru gidebilme ümidini ben artık gömdüm. 4. Mina Jagel hava karardığında geldi. Kendisiyle birlikte kararlı bir sakinlik ve özen getirdi. Mina, Tisenderler'in kızıyla birlikte üniversitede ders veren George'u beklemeden onun odasına girdi. İzin verir misiniz diye kibarca sordu papazı kızı. Ev sahibesinin izni aldıktan sonra da mobilyaların yerini değiştirmeye koyuldu. Somya'yı köşeden çıkarırken nişansı için kötü hava solumanın ne kadar zararlı olduğunu anlatıyordu. Masanın yerini değiştirdi ve üzerindeki kağıtlardan düzgün tepecikler oluşturdu. Tecrübeli bir ev hanımı gibi odada dolaşıyor, çamaşırları dolaba diziyor, pasaklı bir şekilde odanın her tarafına atılmış elbiselerin düğmelerini dikiyor ve pencere pervazının üzerine dizilmiş kitaplara bakıyordu. Bayan Tisender, Minna'yı fiziksel olarak sağlıklı, örnek bir anne ve Alman kadını, sağlam bir karaktere sahip evliliğe hazır bir kadın olarak görüyordu. Ama Minna sadece ev işleri, aşçılık, el işleri konusunda değil başka konularda da tecrübeli olduğunu ortaya koydu. Buna Bayan Tisender çok bozuldu. Özellikle Mina'nın sorduğu bir soru Bayan Tisender ile olan ilişkisinin bozulmasına neden olacaktı neredeyse. Bayan Tisender bu sorudan dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Zürih'te devrimci örgütlerde Alman sürgünleri nasıl çalıştığını biliyor musun diye sordu Mina. Ondan önce de pazardaki et ve sebze fiyatlarını sormuştu. Siz ne diyorsunuz? Ben böyle şeyleri nasıl bilebilirim? Benim kocaman çocuklarım var diye gururla cevap verdi doktorun karısı ve perdenin arkasında aniden kayboldu. Minna nişansını beklemeden bir pansiyonda kiraladığı odaya döndü. Ertesi sabah George Bühner'le görüştüler. Bühner nişanlısına beceriksizce bir demet aslan pençesi verdi. George'un görünüşü Minna'yı şok etti. Ama izlenimlerini dışarı vurmamaya alışmış olan Minna gördüğünün tam tersini söyledi. Sevgilim çok sağlıklı görünüyorsun dedi Minna, George'u böyle teskin edeceğini bilerek. Şöminenin yanına oturdular. Şefkatle birbirlerine bakıyorlardı. Pansiyonun sahibesi ahlak ve namus bekçisi gibi misafir odasının uzak bir köşesinden gençleri gözlüyordu. Hayatım artık asla ayrılmayacağız. Kaç yıldır bu anı bekliyorum. Şimdi sonsuza dek birlikte olacağız. Evet ama artık sana engel olmadığımı düşünürsen, dinlenmek istiyorsun, mücadeleye devam etmek zorunda değil misin? Minna sevgiyle Bühner'in soğuk elini sıktı. Artık hiçbir şey yapmak zorunda değilim. George'un dudakları titremeye başladı. Gözleri buğulandı, kontrolünü kaybediyordu. Yeter, ben bir giyotin bıçağı değilim. Zorunda lanet bir sözcük. İnsanın üzerine çöken bir sözcük. Ben artık hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Öylesine yüksek sesle konuşuyordu ki Minna sıçrayıp arkasına baktı. Pansiyon sahibesi kibarca pencereye döndü. Sakin ol sevgilim, isteğinin dışında hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. George sustu. Hayatım, bu soğumuş yorgun kalbimi göğsün üzerine dinlendirmeyi öyle çok istiyorum ki. Biz mutlu olacağız değil mi? Tabii ki evet diye cevap veren Minna, George için bir an önce doktor çağırması gerektiğini düşünüyordu. Doktor Tissender'in evinde Bühner'in nişanlısının gelmesi onuruna öğle yemeği veriliyordu. Eve doğru giderken George hiç durmadan konuşuyordu. Yine son derece heyecanlıydı. Geçenlerde Guskova yazdığım mektupta yoksul sınıfları harekete geçirebilecek ancak iki etmen olduğunu ifade ettim. Sefalet ve din fanatizmi. Bu unsurları kullanmayı beceren parti kazanacaktır. Şu anda zaman, demir ve ekmek istiyor. Daha sonra belki haç, hilal ve ona benzer bir şeyler isteyecek. Tartışma, çünkü haklı değilsin diye bağırmaya başladı George, Minna'nın karşı çıkmaya çalıştığını görünce. Minna sustu ve hüzünle başını geriye çevirdi. George hasta. Hiçbir zaman böyle sinirli ve alıngan olmamıştı. Yürüyüşü de sinirli bir dansa benziyor. Parmakları durmadan kımıldıyor. Gözleri hiddet ve çekingenlikle bakıyor. Minna ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Bühner susmak bilmiyordu. Halk arasında yeni düşünsel bir hayat yaratmaya çabalamamız, günümüz toplumunu ise cehenneme göndermemiz gerekiyor. Sadece ben böyle düşünmüyorum. Bu sonuç da kendiliğinden oluşuyor. Günümüz toplumu tıpkı bir maymununki gibi bütün hayatı yalnızca korkunç sıkıcılıktan kurtulma denemelerinden oluşan eciş bücüş bir hilkat garibesi. Onun ölmesi gerekiyor. Yapabileceği en iyi yeni şey de ölmek olacaktır. Minna dinliyordu. Hayır. George tamamen sağlıklı. Hasta bir beyin böyle düşünceler üretemez. Sadece biraz yorgun diye sakinleştiriyordu kendi kendini. Ama George ağır bir hastalığın eşiğindeydi. Sürekli artan olağanüstü sinirliliği daha sık güçsüz düşmeyle sonuçlanmaya başlamıştı. Bir keresinde ateşli bir tartışmadan sonra başını ellerinin arasına alarak gürültüyle yere düştü. Hafızasını tamamen yitirmişti. Titremeler ve sayıklamalar başladı. Doktorlar sinir krizi olduğuna karar verdiler. Artık hiç kimseyi tanımıyordu. Minna geceler boyu yatağının başında durdu. Yanında buzlu suyla dolu çinko bir leğen vardı. Minna morarmış yorgun ellerle kumaş bir peçeteyi suya batırıp sıkıyor ve George'un alnına koyuyordu. Peçete hemen ısınıp kuruyordu. Minna soğuktan donmuş parmaklarını seyrek sakallı, yanan, çökük yanakların üzerinde gezdiriyordu. ''Sen ölmeyeceksin. Düzelmek zorundasın. Hastalıkla savaşmalısın. Sen güçlüsün. Kendini salmamalısın.'' diye ısrarla ve büyük bir kararlılıkla tekrarlıyordu Minna. Böylece George'a yaşama isteği vereceğini düşünüyordu. George'un gözleri kapalıydı. Hiçbir şey duymuyordu. 23 yaşında ölmek akılsızlık. Gençlik her şeyi, tüm hastalıkları yenmek zorunda diye konuşuyordu doktor. Her geçen gün sesi daha az inandırıcı çıkıyordu. Güçsüz düşen Minna bazen hastanın yanı başındaki yerini kendisine acıyan Bayan Sender'i bırakıyor ve temiz havaya çıkıyordu. Bekleme odasında Paul, Stock ve Bühner'in üniversiteden meslektaşları vardı. Paul ve Stock Bühner'in iyileşmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ona haklı olduklarını ispatlayacaklardı ve Fransa'ya gitmeye ikna edeceklerdi. Nişanlısının duyması gereken sözleri Minna Jagle dinlemek zorundaydı. Ben George'un temel hatasının nerede olduğunu anladım ve bunu kendisine söyleyeceğim diye ateşli ateşli konuşuyordu Paul. Almanya'ya gider gitmez köylülerle değil şehirli işçilerle ilgilenmesi gerekiyordu. Çünkü köylüler cahil. Çok doğru, bunu nasıl daha önce anlayamadım diye onaylıyordu Stock ama Minna karşı çıkıyordu. Siz George'un Hessen ayaklanmasından etkilenmiş olduğunu unutuyorsunuz. O ihtiyaç olduğunda tüm köylülerin hiçbir şeye engel olarak görmeyip monarşi yıkmaya yardım edeceklerine inanıyordu. Üstelik köylüler insanlığın evlatlıkları, onlar bu yeryüzünün en bahtsız yaratıkları. Babeuf Bühner'den daha iyi anlıyordu diye kızıyordu Stock. Gürültülü bir tartışma başlıyordu ve Minna birden tartışmayı kesip belki George kendine gelmiştir diyordu. Sandığın üzerine pardösünü ve şapkasını atıp George'un perdelerle loşlaştırmış odasına girdi ve yatağının yanında diz çöktü. Aç gözlerini, bir şeyler söyle, benim gücümü al. Minna zayıflamış ve ateşten işkence çeken George'un karşısında bu kadar sağlıklı olmaktan utanıyor ve acı çekiyordu. Doktor Sander diye yalvarıyordu Minna, Bühner'in durumunun çaresiz olduğunu öğrendikten sonra. Benim kanımdan alıp ona verin. George zayıflıktan ölüyor. Hastalık onu yakmış. Sander korkuyla genç kızın alnına dokunuyordu. Siz sayıklıyorsunuz hayatım. Tıp asla bir vücuttan başka bir vücuda kan aktaramayacaktır. Doktorlar mucizeler yaratamaz. Kan canlının temel maddesidir ve her organizmanın kendine ait farklı bir kanı vardır. Kanları karıştırmak ölümcül olur. Böyle bir şey mümkün değil. 19 Şubat'ta acılar içerisinde kıvranan Bühner'in odasına Stock'un girmesine izin verildi. Doktorun karısı Bayan Sander pencerenin kenarında ağlıyordu. Minna Jagel her zamanki yerinde oturuyor ve ölmek üzere olan sevgilisine bakıyordu. Minna'nın elleri bilinçaltının bir sonucu olarak yanındaki leğene gidiyordu ama artık buzlu suya ihtiyaç yoktu. Delikanlı sadece 23 yaşında, bu kadar erken ölmek ve yakınlarını böylesine bir hüzün içerisinde bırakmak bir suçtur diyordu Doktor Sander kenara çektiği pole. Zavallı, eğer İsviçreli olsaydı inanın bana daha 50 yıl yaşardı. Bizim çocuklarımız Tanrı'ya şükür çoktan beri böyle devrim oyunları oynamıyorlar. Bana söylediklerine göre sinir krizi George'u ilk defa Darmstadt'ta yakalamış. İlk önce takip edildiğini düşünüyormuş. Gözaltına alınmaktan ve ispiyonlardan korkuyormuş. Bu düşüncesizliğin ve akılsızlığın acı bir örneğidir. Delikanlı, işte bakın, görün, eşit haklar gibi tehlikeli oyuncaklarla oynamak nereye getiriyor insanı ve... Öldü diye fısıldadı Minna ve elleriyle yüzünü kapadı. Paul George'un yatağına doğru koştu. Ah şair, ah dedi Stock birilerine ve gözyaşlarını elin tersiyle sildi. Dayanamadın, seni ezdi. İkinci bölüm. Sınırda. 1. Fayton eski Leipzig sokağını tırmanarak son evin önünde durdu. Avukatın evinde genç üniversitelinin Berlin'de hangi pansiyonda kalacağı birkaç gündür tartışılıyordu. Heinrich Marx karar vermeden önce tavsiye edilen adresler üzerinde uzun süre düşündü. Kolay iş değildi. Oğlu ilk defa Ren ülkesinin sınırlarını terk edecek, evinden uzak bir yere gidecekti. Sonunda eski Leipzig sokağındaki pansiyonda karar kılındı. Neden olmasındı ki? Lessing'in Prusya başkentine yaptığı ziyaretlerde bu pansiyonda kaldığı biliniyordu. İhtiyar bilim adamının Marx ailesi nazarındaki saygınlığı yüksekti. İnsanları anlıyordu. Fakir olmasına rağmen de yemekte seçiciydi. Gerçi Lessing'in Yüce Friedrich'in şehrini son ziyaretinden bugüne yarım yüzyıl geçmişti ama pansiyon sahipleri bir zamanlar ona ev sahipliği yapmış olan insanların torunlarıydılar. Karl arabacıya bir nolu eve çekmesini söyledi, yeni kiracısını yapmacık bir reveransla karşılayan uzun boylu kırmızı şapkalı Alman kadın pansiyonun kurallarını bir bir sıraladıktan sonra ''Genç adam beni hoş olmayan şeyler yapmaya zorlamayacaktır umarım'' diye tamamladı konuşmasını kavgaya hazır şekilde. Karl koridorda gürültü çıkarmamaya, eve en geç saat 10'da dönmeye, sıcak su, gaz, yağı ve odasına getirilen kahve için ek ücret ödemeye uzatmadan söz verdikten sonra rahat bırakıldı. Bavulunu dolaba tıkıştırdı, hurçtan çıkardığı kitapları koltukların ve masanın üzerine dağıttı. Yol yorgunluğuyla yatağın üzerine uzandı. Bu davranışıyla daha şimdiden uzun boylu, boynuzlu şapkalı Alman bayanın kurallarından birini çiğnemiş oldu. Ailesinden ayrılan genç üniversitelinin ikinci kez kendine ait bir odası oluyordu. Karl bunu özgürlüğünün zevkli bir kanıtı olarak görmekteydi. Berlin karlı yağmurla karşıladı. Tok, emici bir Ekim yağmuruydu bu. Prusya başkentinin üzerine kurulmuş olduğu kumları yıkıyordu. Kral Potsdam'daydı. Genç Marx az miktardaki eşyasını yüklediği kiralık faytonla sarayların çevresini dolaşmıştı. Saraylar şu anda iyice ıssızdı. Unter der Linden'de inşaat işçileri çamurun içerisinde dolanıp duruyorlardı. Boş arazide kare biçimli evler yapılmaktaydı. Valiliğin önüne gelince arabacı yağmurdan ıslanmış atını durdurup kamçısının ucuyla yolcusuna şehrin en gözde yerini gösterdi. Bu asfalt bir kaldırımdı. Karl baktı. Düzgün, siyah ve parlak yüzeyde ilginç hiçbir şey göremedi. Asfalta alışık olmayan insanlar ayaklarına bakarak dikkatlice yürüyorlardı. Sanki kaymaktan korkuyorlardı. Birden Marx Trier Lisesi'ndeyken gördüğü bir coğrafya dersini hatırladı. Grah doğal asfalt zenginlikleri olan Trinidad adasının sınırlarını tebeşirle çizmişti. Yolcunun başkentin yeni asfalt yoluna karşı umursamazlığı arabacıyı kızdırdı. Bu sinirle hiçbir suçu olmayan atı hışımla kamçıladı. Araba inişli çıkışlı taş döşeli yolun üzerinde hızla ilerledi. Friedrich'in güzel şehrini bakımsız bir taşraya, memur kasabasına dönüştüren Napolyon fırtınasından sonra Berlin tekrar eski dış güzelliğini kazanmaya çalışıyordu. Bu da çok kolay değildi. Tasasız Trier'in tepelerin üzerine yerleşmiş hayalperest Bonn'un yanında bu Prusya şehri üniforma giydirilmiş bir kaya gibi görünüyordu. Memurlar ve ordu mensupları sanki bir kalıptan çıkmış gibi aynı geleneksel yüz ifadesiyle kaldırımların üzerinden geçiyorlardı. Yüzlerinde özenli ve gergin bir kendini beğenmişlik vardı. Üniformalar. Karl bu kadar çok sayıda ve böylesine çeşitlilikte üniformanın tasarlanabileceğini hiç tahmin etmemişti. Yakalar, apoletler, düğmeler, altın, mavi, kırmızı, farklı büyüklükte ince kılıçlar. Memurlar, subaylar, hatta üniversite öğrencileri bile üniformalar, altınımsı ceketler ve kumaşlar içinde kaybolmuşlardı. Bu süslü püslü, havalı, başkentli memurların yanında Trier sakinleri mütevazı ve iflah olmaz taşralılardı. Karl bu üniforma geçidini bezginlikle izledi. Evler ve sokaklar sadece kat sayısına, firma reklamlarına ve sayısız yönetim bürolarına göre ayırt edilebiliyordu birbirinden. Filozof Hegel ve teolog Schleiermacher ile bütün Almanya'ya ününü duyuran üniversite, tıpkı saraylar, evler ve kışlalar gibi gri ve hiçbir özelliği olmayan bir yapıydı. Eski duvarları düzgün ve iyimser bir can sıkıntısı kaplamıştı, tıpkı kurum gibi. Karl 10 dakika yattıktan ve yatağın üzerindeki bir yığın yastık ve çamaşırı tanınmayacak hale getirene kadar karıştırdıktan sonra zıpladı ve iki sıçrayışla pencereye ulaştı. Işık yetmiyordu ona. Yıpranmış, solmuş perdeleri sabırsızca çekti. Pencereyi açtı ve baktı. Aşağıda oldukça geniş ve görünüşüne bakılırsa her zaman sessiz bir sokak vardı. Pencerenin hizasındaki çatıları inceledi. Onlarca çatının üzerinde yükselen bacalar, yaşlı ağaç dalları, yanmış kütükler gibi kararmıştı. Dümdüz sokaklar karlı çok etkilemişti. Kaldırımlar boyunca ağaçlar yerine fenerli yeşil direkler sıralanıyordu. Çatıların arkasında üzeri tuğlalı ve tepesindeki saati kararmış zavallı bir kule vardı. Saatin vuruşları bir ihtiyarın öksürüğünü andırıyordu. Başka zaman olsa pencereden görünen çirkin kargaşa ve bezginlik manzarası karlı hüzünlendirirdi. Ama şimdi kar dünyadaki hiçbir şeyin onu düşüncesinden, arzusundan, sevdiği isimden, Jane'den uzaklaştırmamasını istiyordu. Bu karanlık evlerin çizgileri içimde hissettiğim duygulardan daha keskin değil. Bu kocaman şehir benim kanımdan daha fazla kaynamıyor. Şimdi hiçbir şey bana cenim kadar muhteşem görünemez. Beni yutan arzularla tek başıma bir kayanın üstünde bile kalmaya razıyım diye düşünüyordu tahrik olmuş hisleriyle. Berlin'in görünüşü ile Karl'ın morali arasında zıtlık vardı. Ama Karl yine de şehri beğenmişti. Anılar güneşte ısıtılmıştı. Karl mutluydu ve yalnız kalmak istiyordu. Yabancı insanlar kayanın cephesine kazılmış olan taş mağara, yani Berlin, onun egoist hayalleriyle tek başına kalmasını engellemiyordu. Geleceği ve gelecekte yapmayı tasarladığı savaş planlarını gözden geçiriyordu. Karl, duygunun yarım yamalak olanını tanımıyordu. Aşkta da kendisine sadıktı. Bu olağanüstü duygu yoğunluğu da onu aşk arayışlarından, yıpratıcı denemelerden, kendini birilerine kaptırmaktan kurtarıyordu. Eğer kadınlara bakıyorsa bu sadece Jenny'nin muhteşemliğini tekrar görmek içindi. Berlin'de aslında tüm evrende onun için daha çekici ve daha fazla arzu ettiği bir kadın yoktu. Karl güvenli içgüdüsüyle Jenny'de ideal kadını bulmuştu. Dünyanın en güzel ve en akıllı kadınları onun yanında sönük kalıyordu. En sevdiği kitapların kadın kahramanları bile Jenny'nin eline su dökemezdi. Tüm bu kadın kahramanlar Jenny ile kıyaslanamaz, ancak onun üstünlüğünü vurgulayabilirlerdi. Çünkü Jenny Karl'ın sevgilisiydi. Karl'ı seçmişti. Bu duyguların karşısında geçecek olan yıllar ve ayrılık güçsüz kalırdı. Bu duyguyu ancak derinleştirirdi.